26. mektubun 1. mefası Bismihi Subhanehu ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve imma yenzeğanneke mineşşeytani nezğun feste'az billah innehu huvessemî'ul alîm. Hüccetul Kur'an aleşşeytan ve hizbihi. İblisi ilzam, şeytanı ifham, ehli tuğyanı iskat eden birinci mepas. Bir tarafane muhakeme içinde şeytanın müthiş bir desisesini kat'i bir surette reddeden bir vakadır. O vakanın bir mücmer bir kısmını 10 sene evvel Lemaat'ta yazmıştım. Şöyle ki, bu Risale'nin telifinden 11 sene evvel Ramazan-ı Şerif'te İstanbul Bayezid Camii Şerifi'nde hafızları dinliyordum. Birden şahsını görmedim fakat manevi bir ses işittim gibi bana geldi. Zihnimi kendine çevirdi, hayalen dinledim, baktım ki bana der: sen Kur'an'ı pek âli, çok parlak görüyorsun. Bir tarafane muhakeme et, öyle bak. Yani bir beşer kelamı farz et, bak. Acaba o meziyetleri, o zinetleri görecek misin, dedi. Hakikaten ben de ona aldandım. Beşer kelamı farz edip öyle baktım. Gördüm ki nasıl Bayezid'in elektrik düğmesi çevrilip söndürülünce ortalık karanlığa düşer, öyle de o farz ile Kur'an'ın parlak ışıkları gizlenmeye başladı. O vakit anladım ki benimle konuşan şeytandır. Beni vartaya yuvarlandırıyor. Kur'an'dan istimdat ettim. Birden bir nur kalbime geldi. Müdafaya kat'i bir kuvvet verdi. O vakit şöylece şeytana karşı münazara başladı. Dedim: ey şeytan, bir tarafane muhakeme iki taraf ortasında bir vaziyettir. Halbuki hem senin hem insandaki senin şakirtlerin dediğiniz bir tarafane muhakeme ise tarafı muhalifi iltizamdır. Bir taraflık değildir. Muvakkaten bir dinsizliktir. Çünkü Kur'an'a kelam-ı beşer diye bakmak ve öyle muhakeme etmek şıkkı muhalifi esas tutmaktır. Batılı iltizamdır, bir tarafane değildir, belki batıla tarafgirliktir. Evet, Bismillahirrahmanirrahim 15. söz. Bismihi 15. sözün zeyli 26. mektubun 1. mefası. Bismihi Subhanehu ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve imma yenzeğanneke mineşşeytani nezğun feste'az billah innehu huvessemî'ul alîm. Bir Kur'an ayeti. Manası kısaca şöyle: şeytandan sana bir dürtü, bir desise gelirse feste'iz billah, Allah'a sığın. Feste'iz billah, Allah'a sığın onun o desisesinden, dürtüsünden. Çünkü innehu huvessemî'ul alim, çünkü o işitendir Allah. Çünkü işitendir ve bilendir. Evet. Onun için biz Euzu billahi mineşşeytanirracim ifadesini besmeleden önce söyleriz. Hani bir kural vardır. Def-i şer, celb-in ef'a racihtir. Yani kötülüklerden uzak durmak, zararlı şeyleri bertaraf etmek, iyilikleri elde etmekten önce gelir. Faydalı şeyleri elde etmek mi önceliklidir? Zararlı şeyleri yok etmek önceliklidir. Zararlı şeyleri yok etmek daha önceliklidir. Onun için biz önce Allah'tan, ya Rabbi, racim olan şeytandan, kovulan, senin rahmetinden kovulan şeytandan sana sığınırız, Allah'a sığınırız diye önce şeytandan sığınıyoruz. Sonra Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla yardım istiyoruz diye Allah'tan yardım istiyoruz. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bize bir metot öğretiyor. Neden? Çünkü her şeyi yaratan O'dur. Her şeyin özelliklerini en ince teferruatına kadar melekutuyla, yani iç haliyle, dışıyla, içiyle, önüyle, arkasıyla, altıyla, üstüyle, her yönden, her şeyiyle bilen O'dur. Öyleyse şeytandan nasıl sığınacağımızı da bilen, en iyi bilen yine Allah'tır. Şu halde Allah bize şeytandan sığınmamız konusunda bir metot öğretiyor. Eğer şeytandan sana bir dürtü, bir desise, bir vesvese, bir şüphe gelirse, her neyse, her ne konusunda olursa olsun, ahlak konusunda olur, iman konusunda olur, yalan konusunda olur, aldatma konusunda olur, her ne konusunda gelirse gelsin, itikadi bir konuda olabilir, ne diyeceğiz? Eûzu billah, feste'iz billah diyor Allah. Ondan Allah'a sığın, istiaze et, Allah'a sığınarak ondan korunmaya çalış. Çünkü Allah semi'dir, her şeyi hakkıyla işiten ve alimdir, her şeyi hakkıyla bilendir. İşte bu ayet-i kerimede Allah'a nasıl sığınacağız? İlim anlamında da Allah'a sığınmak gerekiyor mu? Evet. Çünkü burada Allah-u Teala bize kendisinin her şeyi işiten ve bilen olduğunu söylüyor. Şu halde biz şeytandan gelecek desiselerin, vesveselerin, şüphelerin, dürtülerin neler olduğunu, nasıl olduğunu bileceğiz ki ondan nasıl korunması gerektiğini öğreneceğiz ki ona göre tedbir alalım. Onun için Allah kendisini Alim ismiyle bize bildirerek Allah'ın ilim sıfatından, Allah'ın bize ihsan ettiği kadarıyla istifade edeceğiz. O ilimden aldığımız bilgilerle şeytana karşı müdafaa edeceğiz kendimizi, imanımızı, ahlakımızı, namusumuzu, iffetimizi, her neyimizse dinimizi, imanımızı, ahiretimizi, dünyamızı o şeytan destesine karşı koruyacağız. Onun için Hüccetül Kur'an aleş şeytan ve hizbihi diye buna başlık atmış Bediüzzaman Hazretleri. Yani bu dersin başlığı bu. Hüccetül Kur'an, Kur'an'ın delilleri, burhanları, kaleleri, sığınakları Kur'an'ın. Neye karşı? Aleş şeytan ve hizbihi. Şeytanın ve dostlarının, yardımcılarının, cemaatinin, hizbinin, partisinin, grubunun, ne derseniz, taraftarlarının, insanların kalplerine attıkları vesveselerden, şüphelerden, desiselerden korunmak için Kur'an'dan ihsan edilen deliller ve burhanlar. Bu dersin başlığı bu. Elhamdülillah. Allah bize bunları lütfetmiş. Allah'ın kelamını anlayan, daha iyi anlayan alimler de bu Kur'an'la, bu ayetle ilgili açıklamaları bize bildirmek suretiyle daha iyi anlaşılmasına vesile oluyorlar. Evet. İblisi ilzam, şeytanı ifham, ehli tuğyanı ıskat eden birinci mebhas. Bu dersin bizim aynı zamanda burada imanımıza, dinimize zarar verecek ekiplerin de bir nevi ismi sayılmış oluyor özetle. Bir defa iblis. İblis kimdir? Bütün cinlerin babasıdır. Bazı tefsirlerde Ebul Cin diye geçer. Yani cinlerin babası diye geçer. Allah-u Teala onun Hazreti Adem'e secde etmesini emretmiş. Meleklere de emretmiş. Bütün melekler Hazreti Adem'e secde ettiği halde İblis secde etmemiş. Secde etmemesinin nedenini Allah sorunca niçin secde etmiyorsun diye. Çünkü ben ondan daha üstünüm diyor. Beni ateşten yarattın, Adem'i topraktan yarattın. Ateş topraktan üstün olduğuna göre kendi mantığıyla öyle cevap veriyor. Dolayısıyla ben de ateşten yaratılan kişi topraktan yaratılandan daha üstün olmam lazım diye bir cerbeze kullanarak, aklını yanlış yerde kullanarak, cerbeze biliyorsunuz, doğruyu yanlış, yanlışı doğru gösterecek kadar aklını yanlış kullanmanın adıdır. Öyle ki sütü siyah, aynı zamanda tabi elbette. Nedenleri farklı tabi. Adem gibi topraktan yaratılmış bir varlığa secde etme emrini kaldıramıyor. Kendisine yediremiyor. İsyan ediyor Allah-u Teala'ya. Allah-u Teala da kendisini huzurundan kovmadan önce diyor ki Allah'a, bana diyor mühlet ver, senin salih kulların önüne geçeyim, onların ayaklarını kaydırayım, onları sırat-ı müstakimden uzaklaştırayım. Allah-u Teala hikmetinin gereği olarak insanların iyileriyle kötüleri, hayırlarla şerleri, iman edenlerle etmeyenleri, isyan edenleri, itaat edenleri, yani elmasla kömürü ayrılsın diye, nasıl insanın, her insanın içine bir nefis koymuş, bir de dış düşman koymuş. Bir iç düşman nefsimiz, bir de dış düşman şeytan. Bunların babasının adı İblis. Dolayısıyla burada İblis kıyamete kadar mühlet verilenlerden olmuş. Yani normalde cinler de doğarlar, büyürler, evlenirler, çoluk çocuğu sahibi olurlar, vefat ederler. Ama Cenab-ı Hak İblis'e böyle bir mühlet istediği için kıyamet kopuncaya kadar onun bu isteğini yerine getiriyor Cenab-ı Hak ve ona izin veriyor. Mühlet verilenlerden oldum diyor İblis için. Bu ders çok önemli. Bu ders Hazreti Adem'den bugüne kadar nice peygamberlerle mücadele eden, nice evliyalarla, nice Allah'ın salih kullarıyla, belki nice değerli insanları yoldan çıkaran, ya Allah muhafaza, çok tecrübeli olan iblise karşı mücadele etmenin yollarını gösteren bir ders. Onun için biz kendi ilmimize, kendi bilgimize, kendi cesaretimize güvenerek aman şeytanla münazaraya ve mücadeleye girmeyelim. Kaybetme ihtimalimiz çok güçlü. Neden? Çünkü benim insan olarak ilmim olsa bile ne kadar yıllık bir tecrübem var ki? Ama iblis Hazreti Adem'den bugüne kadar, hatta Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak bize Hazreti Adem ile Hazreti Havva annemize iblisin yaptığı hileden dolayı onların Allah'a verdikleri sözü unutarak yasak ağaçtan yemelerini örnek gösterir Kur'an'da Allah bize ve der ki bak dikkat edin ey insanoğlu, ey Adem, ey Havva, bu iblis sizin apaçık bir düşmanınızdır diyerek hem babamıza ve annemize hem de insanlığa Allah bunun ne kadar büyük ve dehşetli bir düşman olduğunu hatırlatıyor. Öyleyse ben bununla ilgili mücadelemde Kur'an'ın ve Peygamberimizin gösterdiği metotlarla mücadele etmeliyim. O zaman başarılı olurum. Önce hilelerini, desiselerini, tuzaklarını, dürtülerini, beni uçuruma sürüklemek için kullandığı metotları öğreneceğim. Sonra o metotlara, onun metotlarına hangi güzel çözümler ve çarelerle mukabele edeceğimi de bileceğim. Ve inşallah bir daha onun tuzaklarına düşmekten korunacağız. Dolayısıyla Allah'a sığınmak sadece "Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm" kelimesini dille söylemekle olmaz. Evet, bunu söyleyeceğiz. Bu şart ama bu yetmez. Nasıl ki ben bir işe başlarken Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Ama sadece bu kelimeyi bilmek yetmez. Bu kelimenin ifade ettiği manayı ilmen idrak etmem gerekiyor. Öyleyse Euzu billahi mineşşeytanirracim. Allah'ın rahmetinden kovulan o şeytandan Allah'a sığınırım derken hangi anlamda bir ilimle bunu söyleyeceğim? Bunun delili nedir? Çünkü Huvessemi' Allah işitendir, el-alim ve bilendir. Demek Allah'ın işitme sıfatının ve bilme sıfatının bendeki tecellisine göre şeytandan korunma metotlarım artacaktır. Allah her an beni işitiyor. Öyleyse Allah'ım ona sığınıyorum diye söylediğimde veya hayal ettiğimde veya niyet ettiğimde bunu işiten ve bilen bir zat var. Bunu bilmem lazım. Öyleyse madem işitme sıfatını ve alim sıfatını Allah burada ayetin sonuna getirmiş, biz de şeytandan gelecek olanları değil, Rahman'dan gelecek olanları işitelim. Kalbimizi ona açalım. Şeytanın desiselerine ve vesveselerine karşı kalbimizin lümmesinden vereceği o üfürükleri kapatalım. Bize sirayet etmesin. Ama o kalbimizi Rahman'a açarak ondan gelecek ilhamlar ile buluşturalım inşallah. Bir de Allah'ın Alim isminden bize ihsan ettiği kadarıyla öğrenerek inşallah bunun destelerinden kendimizi koruyalım. Birinci mebhas destelerinden yavaş yavaş başlıyor. Neymiş? Bir tarafane muhakeme içinde şeytanın müthiş bir desisesini kat'i bir surette reddeden bir vakadır. Bir tarafane. Ne demek bir taraf? Tarafsız. Objektif diyorlar ya. Bazen. Objektiflik adı altında bazen. Tarafsız ol. Taraf tutma diyorlar ya. Şimdi böyle hatta bazı bilimsel makalelerde, yazılarda, hatta konferanslarda, hatta hemen hemen bugün ilkokul seviyesinin çocuklarda bile tarafsız ol lütfen, taraf tutma gibi konuşulanlar var. Halbuki tarafsızlık nerede olmalı? Tarafsız olur mu bir insan her zaman? Her konuda tarafsız olunabilir mi? Önce bize bunun altyapısını öğretecek Bediüzzaman Hazretleri. Diyelim ki bir zalim var, bir mazlum var. Siz burada tarafsız olabilir misiniz? Hayır, mazlumun tarafını tutarsınız. Tarafsızlık perdesi adı altında sanki bilimsel bir yaklaşımla bize geliyor gibi bir kılıf uydurup onunla bize Kur'an'a karşı tarafsız bakmamızı telkin edecek. İşte bu ders bu yolla yaklaşan şeytanın müthiş desisesini, dikkat buyurun, müthiş desisesini kat'i reddeden, kesinlikle o desiseyi reddeden ve o tuzağa düşmemizi engelleyen bir vakadır. Bir olayı anlatacak. O vakanın mücmel bir kısmını 10 sene evvel Lemaat'ta yazmıştım şöyle ki. Bu risalenin telifinden 11 sene evvel Ramazan-ı Şerif'te İstanbul Bayezid Camii Şerifinde hafızları dinliyordum. Bir defa Ramazan'da oruçlu. Nerede dinliyor? Camide. Kimi dinliyor? Hafızları. Ne dinliyor? Kur'an. Yani manevi atmosfer olarak bulunması gereken her şey hazır. Ama buna rağmen şeytan iş başında. Evet. O görevini devam ettiriyor ve şeytanın taraftarları iş başında. Onlar işlerini, onun için uyumaz. Şeytan uyumaz. İblis ve taraftarları uyumaz. Görünüşte uyusa bile sanki onun mutlaka yardımcıları vardır. Onlar o iş başındadır. Kendi başka bir iş yapıyor görünse de mutlaka yardımcılarına, şakirtlerine o işi yaptırmaya devam ediyordur.
Ama Ramazan'da zincire vurulmuyor muydu?
Evet. Ramazan'da doğru zincire vurulmuyor muydu? Ramazan'da zincire vurulan şeytanlar ayrı. Bütün şeytanlar değil. Onların hatta bir hadis, bir rivayette gördüm. Şeytanların azgınları vuruluyor diye. Bazı hadislerde gördüm. Yoksa tabii izahı çoktur onun o konuya belki daha geniş bir şekilde cevap vermek gerekebilir. Şeytanların azgınları vuruluyor bir itibarla. Bu açıdan şeytanların vurulmasını anlayabilir. Bir de yani insan tok olduğu zaman, çok yediği zaman oradan giren şeytanlar var. Yani tokluktan, çok yemekten, şehvi duyguların kabarmasından vesaire oradan giren şeytanlar var. Onların girilmesine karşı bir gem vurmuş oluyoruz. Tabiri caizse onların girdiği kapıyı kapatmış oluyoruz. Nasıl ki soğuk bir havada camınız açıktı, camlarınız açıktı, pencereler zemherir gibi bir soğuk var. Kapatınca camları o zemherir soğuğun içeri girmesini engellersiniz. Tabiri caizse bazı şeytanların bizim kalp ve ruh dünyamıza girmesine neden olan bazı özelliklerimiz var. O özelliklerimizi kapattıkça onların girmesini engellemiş oluruz. Mesela tembellik, şeytanın namazı kıldırmamak için kullandığı bir penceredir. Oradan giriş yapıyor. Tembelliği terk eden bir adam, oradan giren şeytanların girmesini engellemiş ve onları zincire vurmuş gibi oluyor. Tabiri caizse. Değil mi? İşte oruç eğer mükemmel tutulursa, oruç oruca uygun bir şekilde yerine getirilirse, oruç tutmadığımız takdirde, oruç tutmadığımız zamanlarda yediğimiz, içtiğimiz ve yaptıklarımızla şeytan hangi yolla bizlere giriyorsa o yolları oruçla kapatmış oluyoruz. Bir manada böyle anlaşılabilir. Yani bu ama esas itibariyle şeytanların en azgınlarının vurulduğu şeklinde ve nitekim hakikaten yapılan birçok bilimsel araştırmalara göre Ramazan ayında bir defa İslam ülkelerindeki suç oranı diğer ülkelere göre az. Ama İslam ülkelerinde de oruç tutulduğu aylardaki suç oranları bayağı düştüğü, azaldığı ve orucun hakikaten ciddi anlamda suçların işlenmesine engel olduğu şeklinde araştırmalar var. Bu da bu hadis-i şerifin bir ispatı şeklinde değerlendirilebilir. Yoksa insanlar artık şeytan diye bir şeyle imtihanları bitmiştir. Hiçbir şeytan hiçbir insana vesvese veremez, zarar veremez anlamında değil. Öyle yorumlarsak o zaman imtihan sırrı kalkmış olur. Evet. Birden şahsını görmedim. Veya en azından azgınlıkları azaltılmış da olabilir. Değil mi? Şiddetleri azaltılmış olabilir. Hani dedim -40 derece de soğuk. -1 derece de soğuk değil mi? İkisi de soğuk. Ama -40 dereceyle hele -60 dereceyle herhalde -60 derecede almanız gereken tedbirlerle -1 derece almanız gereken tedbirler bir değildir. İnşallah Ramazan-ı Şerif'te ve inşallah bizim manevi hayatımızı yapacağımız korunaklarla, kale gibi sığınacağımız sığınaklarla, tedbirlerle o şeytanın ve dostlarının bize yapacakları tesirin derecesini azaltmış oluruz. Diyelim -40'la vuracakları yerde -1'le, -2'yle, -3'le vuracakları bir dereceye düşürmüş oluruz. Onun da yolu bizden geçiyor. Evet. Yani oruçlu olmanız, camide olmanız, ihlaslı hafızları ağzından Kur'an'ı dinlemeniz şeytan ve taraftarlarının bize vesvese vermesine engel değil. Evet. Bazen söylüyorlar. Hocam namazdayken bu şeytan beni dürtüyor. Tabii işi o. Çabuk kıl diyecek. Yanlış ettin diyecek. Aklın nerede bu havayla bu halle Allah'ın huzurunda durulur mu? Aklın dışarıda gövden burada böyle kılın namazı kılacağına kılma. Aklına gelen her şeyi farzı çabuk bitir, işin geç kaldı. Hiç aklına gelmeyen şeyleri namazda aklına getirecek. Namazı hızlı kılmana. Sen buna rağmen benim namazım doğrudur. Ben Allah'ın huzurundayım. Aklıma başka şeyler gelse de namazım bozulmaz. Ve namazımı düzgün kılacağım. Zaman mı yok kardeşim? 24 saat zaman var. Toplam 5 vakit namazın farzlarıyla beraber hepsini kılsan 5 vakit eder. 1 saat eder. 24 saatin 20 saatin nereye gitmiş ki? Niye uykuya dalacağını da aklına getirmiyor da namaza durduğunda aklına getiriyor? Bak bilimsel olarak ilmi anlamda bunları öğrendik mi? Allah'ın izniyle şeytanlar, şeytan değil, şeytanlar bir halt edemezler Allah'ın izniyle. İnşallah. Evet. Birden şahsını görmedim. Fakat manevi bir ses işittim gibi bana geldi. Manevi bir ses işittim gibi bana geldi. O sonra diyecek ki anladım ki o şeytandır. O desiseyi veren şeytandır. Anladım diyecek. Dolayısıyla biz buradan bir ders alalım. Şeytan bize üfürebilir. Görevi. Hatta nefsimiz de bize zaman zaman sık sık belki şeytandan farklı olarak farklı şekillerde bize üfürebilir. Zarar vermek isteyebilir. Ey şeytan sen ne dersen de. Ey nefsim sen ne dersen de. Ben beni yaratan Allah'ın emrine uyacağım. Senin destisene uymam diyerek onlara onların şeylerine vesveselerine ve destiselerine itibar etmemek gerekiyor. Onlar diyecekler. Vazifeleri o. Onlar diyor diye bizim kalbimizin bozulduğu anlamına gelmez. Biz artık adam olmayız. Biz bitmişiz. Sen adam olmasın artık anlamında herhangi bir düşünceye kapılmamıza gerek yok. Allah muhafaza. Bakın Bediüzzaman Hazretleri gibi bir zatın bile gelerek kendisine birden şahsını görmedim fakat manevi bir ses işittim gibi bana geldi. Zihnimi kendine çevirdi. Hayalen dinledim. Baktım ki bana der. Tabii bazı insanlar şeytanı da bizzat görüyorlar. Şeytanı da görenler var. Nasıl melekleri, meleki varlıkları görenler var. Şeytan ve şeytan cinni olan varlıkları da görmek mümkün. Ama burada kendisini görmeden sesi işitilmiş. Sesini işitmiş. Biz de bazen kalbimizden sanki bir şey hissederiz. Sanki içimizden birisi bize bir şey der gibi. Bunu hisseder insan bazen. Ben zaman zaman hissederim. Bunları bazen karıştırırız. Acaba meleki mi yoksa şeytani mi? Nefsani mi yoksa rahmani mi diye karıştırdığımız olabilir. Ama biz sonuçlarına göre eğer karıştırırsak sonuçlarına göre karar verebiliriz. Bunun sonucunda Allah razı olur mu olmaz mı? Olmaz. Öyleyse şeytandan ve nefistendir. Bunun sonucunda Allah ve Resulü razı olur mu? Olmaz mı? Olur. Öyleyse Rahman'dandır ya da melektendir. Rahman'dan da olabilir, melekten de olabilir. Bunun sonucunda. Elhamdülillah. Bazen başından anlarsınız. Orada problem değil. Hani derler ya bazen sağdan yaklaşıyor. Aslında sağdan yaklaşmıyor. Yani bizim bildiğimiz anlamda sağdan değil. O sağdan da soldan da önden de arkadan da yaklaşmayı Allah'tan istemiş zaten. Allah da ona izin vermiş. Sağlarından sollarından önlerinden arkalarından yaklaşacağım. Onun görevi o. Her taraftan yaklaşacak. Ne demişti baba Adem babamıza? Havva annemize? Allah neden yasakladı biliyor musunuz size bu ağaca yaklaşmanızı? Neden? Siz melek olmayasınız diye. Bak nereden yaklaşıyor? Siz melek olmayasınız diye. Başka? Siz ebedilik, ebedi olarak bu cennette kalmayasınız diye. Hani güya bu ağaçtan yerseniz hem ebedilik sırrına erersiniz hem de melek olursunuz diyerek yaklaşmıştı. Peki, yaklaşması olumlu görünüyor değil mi? Peki ne demiştim ben? Bundan Allah razı olur mu olmaz mı diye soracağız demiştim değil mi? Şimdi bu soruyu soralım. Eğer Hazreti Adem ve Hazreti Havva radıyallahu aleyhisselam bu ağaca yaklaştırırlarsa Allah razı olur mu olmaz mı? Olmaz. Neden? Çünkü Allah ne demişti? Ağaca yaklaşmayın demişti. Bak. Yani bize haktan görünür gibi yaklaşsa bile şeytan veya taraftarları, bazen taraftarları da olur bunun. Tabii insi şeytanlar var. Sadece cinni şeytanlar yok. Şeytanların hatta bazen insi şeytanlar diyor Bediüzzaman Hazretleri cinni şeytanlara yol gösterir. Ya bazen cinni şeytanlar insi şeytanlara yol gösterir. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vücudunun ortadan kaldırılması fikrini atan cinni şeytan. O günkü ileri gelen müşriklerin, ileri gelenlerinin ne yapalım diye düşüncelerine bir fikir atan ortaya cinni bir şeytan mesela. Dolayısıyla ister cinni şeytanlardan gelsin, isterse insi şeytanlardan gelsin, isterse hak tarafından görünür gibi gelsin, isterse doğrudan batıl olarak gelsin, şunu sormamız lazım: bu hal ve hareketi ben yaptığım zaman, bunu söylediğimde, bunu işlediğimde ya da bunu terk ettiğimde, neyse ya benden istediği, Allah ve Resulü razı olur mu, olmaz mı? Olur. Demek ki şeytandan değilmiş, melektenmiş, nefsimden değilmiş, Rahman'danmış. Bundan razı olmaz Rabbim. Öyleyse malum. Bakın örneğini uyguladık hemen bir de, değil mi? Hazreti Adem babamız da Havva annemize böyle bir soru sorulsaydı, siz ikiniz bu ağaca, bu şeytanın, iblisin sözünü tutarak bu ağaçtan yeseniz Allah razı olur mu? Hemen hatırlayacaklardı. Allah bize yaklaşmayın demişti, elbette razı olmaz diyeceklerdi. Ama unuttu diyor Allah Teala Hazretleri. Unuttu diyor Adem babamız için, ağaçın meyvesinden yedi. Dolayısıyla bir ölçü almış olduk. Bazen ses, gelen sesleri öğrenmek açısından bu çok soruluyor bize. Yani şeytandan mıdır yoksa Rahman'dan mıdır şeklinde nasıl anlayacağız diye. İşte mesela burada öyle yaklaşmış. Demiş ki sen Kur'an'ı pek âli, çok parlak görüyorsun. Pek âli, yüce. Kur'an çok yüce. Allah'ın kelamı çünkü. Bir de çok parlak görüyorsun. Bir tarafane muhakeme et, öyle bak. Tarafsız bak demiş. Bakın hangi perdeyle girdi? Güya bilimsel bir kılıf uydurarak yaklaştı. Allah'ın kelamı deme. Ya kimin kelamı de? Yani bir kelam, bir beşer kelamı farz et bak. Bir beşer kelamı farz et bak. Bu Allah'ın kelamı diye aldığımız o Kur'an-ı Kerim'i, hayır, bu Allah'ın kelamı değil, bir insan kelamıdır, bir insan sözüdür diye bak. Niye böyle yaklaşıyor? Çünkü şöyle bir incelik var. Bir şeyi farz etmek günah değil. Farz etmek. Ya ben şöyle diyorum. Yani farz edelim ki ben bir ne olsun? Farz edelim ki şu anda ben bir padişahım. Yani farz ettik yani. Ama hiç kimse bana padişah diye bakmaz, değil mi? Bu farz etmek ayrı. Dolayısıyla bu metodu kullanarak bir yanlışa götürmeye çalışıyor. Daha önce kullandığımız, değişik yerde kullandığımız bir metot var. Farz-ı muhal diyoruz biz, değil mi, bazen de hatta? Farz-ı muhal. Yani farz edelim ki sen bir taşsın. Hiç kimse sana taş diye bakmaz. Ama taş misal olsun diye. Buradaki o farz etmek değil. Buradaki farz etmek şimdi ileride gelecek. Eğer insan sözü dersek Kur'an'a, o zaman bak bak bak şöyle olur diyerek onların cevabını verecek. Ama biz önce Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu kabul etmek durumundayız. Eğer Kur'an'a Allah kelamı olmayarak bakarsan, şeytan öyle teklif ediyor. Sen diyor buna yani beşer kelamı, yani bir beşer kelamı farz et bak. Bu tehlikeli işte. Beşer kelamı dedin mi tarafsız olmuyorsun. Hangi tarafı tuttun? Evet, beşerin tarafını tuttun. Nasıl, gördün mü hileyi? Ya nasıl tecrübeli? Yani tarafsızlık perdesiyle fark ettirmeden beşer kelamı tarafına çekiyor. Allah kelamı deme diyor, beşer kelamı de. Tarafsız mı yapıyor? Hayır. Aman, çok dikkat etmek lazım. Ya. Onun için biz bazen güya bilimsel davranacağız diye bazı ayetler konusunda insanların şüpheye düşmesine neden olacak sözler söyleyebiliyoruz. Ben tarafsız bakarım ayetlere diyor. Ayetlere tarafsız bakılmaz yahu. Tarafsız bakarım demek Allah'ın ayeti değildir diyenlerin tarafına geçmektir. İfade edebildim mi? Yani beşer kelamı farz et demek istiyor. Bir defa inkar ettiriyor. Tabii inkar ettiriyor. Hatta söyleyecek. Diyor ki acaba o meziyetleri, o zinetleri görecek misin dedi. Yani sen bu Kur'an'ı Allah'ın kelamı olarak değil de bir beşerin kelamı olarak gör bakalım. O çok yüce gördüğün, harika gördüğün Kur'an'daki güzellikleri görebilecek misin? Dedi. Hakikaten ben de ona aldandım. Yani bu metotla bakma yönünde bir arzu oluştu. Beşer kelamı farz edip öyle baktım. Gördüm ki nasıl Bayezid'in elektrik düğmesi çevrilip söndürülünce ortalık karanlığa düşer. Maşallah. Ne kadar güzel bir örnek. Öyle de o farz ile Kur'an'ın parlak ışıkları gizlenmeye başladı. Burada kendisi güzel bir üslup kullandı. O farz ile. Yani farz etseydim beşer kelamı olduğunu böyle olacaktı. Kendisi zaten onu farz etmiyor. O farz ile. Yani o düşünceyle öyle olsaydı o zaman akşam vakti, gece vakti caminin içerisinde o avizelerle her taraf aydınlık net bir şekildeyken elektrik düğmesine dokunur dokunmaz bir anda nasıl koca cami karanlığa bürünür, her şeyi gizler, kapkaranlık kalırsa, bütün güzellikleri yok ederse, Fesubhanallah. Birden sen Kur'an'a Allah kelamı değil de bir beşer kelamı dedin mi, o Kur'an'daki bütün güzellikler gizleniyor. Yalnız burada bir incelik var. Çok güzel bir örnek. Çok hoşuma gidiyor. Şimdi şu odamızda kardeşlerimiz var, dostlarımız var. Oturuyoruz. Bakın her şeyi net görüyoruz. Işıkları kapattığımızda buradakiler kayboluyor mu? Hayır. Sadece ben göremiyorum. Değil mi? Yani ışık kapandığında görüntü yok oluyor ama içindeki güzellikler yok olmuyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamı değil de bir beşerin, bir insanın sözüdür diyen bir adam için Kur'an'daki bütün güzellikler gizleniyor ama yok olmuyor. Sadece onları göremiyor artık. Onun için neden Kur'an'daki güzellikleri göremiyoruz diyenlere? Çünkü karanlıktan bakıyorsun da ondan demek lazım. O iman ışığı girecek kalbine ki o ışıkla Kur'an'daki o güzellikler ortaya çıksın ve sen rahat bir şekilde okuyabilesin. Ya. Mesela insan da öyle. İnsan harika, antika bir sanat. Kainattan süzülmüş muhteşem bir meyve. Ama bu güzellikler, Allah'a ait olan bu güzellikler iman olmadığından görülmediği için o güzellikleri fark edemiyor. İman girince o güzellikler ortaya çıkıyor. Yoksa o güzellikler kaybolmuyor. Sadece gizleniyor. Onun için kafir kelimesinin bir manası örten demek. Gizleyen. Ya. Nasıl ki Bayezid'in elektrik düğmesi çevrilip söndürülünce ortalık karanlığa düşer. Öyle de o farz ile Kur'an'ın parlak ışıkları gizlenmeye başladı. O vakit anladım ki benim ile konuşan şeytandır. Buradan bir metot daha öğrendik diyebiliriz. Benim bu şeyi böyle farz etsem ne olur? Ne kadar güzel. Hayalen yap. Hayalen. Bunun bir zararı yok. Bazen ben diyorum mesela bir günah işlemeyi nefsin veya şeytanın seni harekete geçirdi. O hal ile yapmaya niyet ettin. Birden yapmış gibi farz et. Birden. Sonra şöyle çekil kenara, hayalen o yapmış olduğun günaha karşı bir bak. Nasıl görüyorsun? Öyle güzel bir metot ki bu. Deneyin. %100 demeyeceğim ama %99 başarılı olacaksınız. %1 ihtimalde bırakıyoruz ki hani başarılı olamazsa bir şey demesin diye. Ama %100'e yakın başarılı olacaksınız. Mesela bir adam birisini öldürmeye niyet etmiş. Öldür, bundan kurtul dedi. Hemen niyet ettiniz öldürmeyi. Hayalen öldür. O girdi kabre. Sen dışarıdasın. Şimdi düşün. Öldürdüğünü düşün. O kabre girdiğini düşün. Bak, emin ol durumu değişecektir. Diğer günahları, sair günahları herkes kendisi hesap edebilir. Onun için farz ettim diyor. Kur'an'ı beşer kelamı farz ettim. birden ışıklar sönüp o hakikatler gizlenmeye başladı. Hemen birden hayalen ondan vazgeçiyor. Hayalinde bile vazgeçiyor. Bırakın kalben, değil mi ya? O vakit anladım ki benim ile konuşan şeytandır. Beni vartaya yuvarlandırıyor. Kur'an'dan istimdat ettim. Birden bir nur kalbime geldi. Bak ikisi de anında olan şeyler bunlar. Şeytanın destesi de birden, Kur'an'dan istimdadı da birden. İkisine de birden diyor, değil mi? Birden. Anlık şeyler bunlar. Allah muhafaza eylesin. Bunların bir Müslümana gelmesi imanın kemalini gösterirmiş. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a şeytanın bu desiselerinden şikayet edenlere karşı Peygamber Efendimiz bu imandır dermiş. Bu imanın kemalidir dermiş. Evet. Niye? Sende çok güzel meziyetler var, terakki var. Senin o meziyetlerin elinden almak ve terakkini durdurmak istiyor. Dolayısıyla sen onlara uymadıkça, onun dediğini yapmadıkça daha terakki edeceksin. Cenab-ı Hak senin orada durmanı istemiyor. Daha yükseklere çıkmanı istiyor. Manen. Daha terakki etmeni istiyor. Öyleyse buna bir vesile lazım. Şeytan vesile oluyor. Senin daha yüksek mertebelere çıkman için, daha kamil imana ulaşman için. İmanın mertebeleri sonsuz. Öyle mi? O sonsuz mertebelerde kat edesin, yol alasın diye, yerinde durmayasın diye tabiri caizse eğitimin, terbiyen, manevi eğitimin ve terbiyen terakki etsin diye şeytanı vasıta kılıyor. Dolayısıyla o seni sıkıştırıyor, engelleyeyim diye. Ama Allah istiyor seni yüceltmek için. O zaman şeytanı değil de Rahman'ı dinledik mi terakki etmeyi. E peki bitecek mi bu? Hayır. Ölünceye kadar o da görevini yapacak. Biz de vazifemizi yapacağız. Rahman'ın imdadını sürekli isteyeceğiz. İşte ben Kur'an'dan istimdat, evet, istedim. Birden bir nur kalbime geldi. Müdafaya kat'i bir kuvvet verdi. Allah bize de versin bu nuru, imanı. Çünkü İmanın kuvvetine göre şeytanla münazara edeceğiz. Allah bize kemal nasip etsin. Bunun hakkından gelmek zor. Bir kardeşimiz anlattı. Gece namazına kalkmış kardeşimiz. Teheccüd namazı kılarken şeytan gelmiş secdede. Demiş ki vav, maşallah, aferin sana. Herkesin şu anda yattığı, yatağında uyuduğu, gaflette olduğu bir saatte sen kalkmışsın. Bravo sana. Nereden vuracak? Gururdan, enaniyetten. Ben kalktım, ben kılıyorum. Baksana şunlara, tembeller yatıyorlar falan desin diye. O kardeşimiz demiş ki ben kulluk yapmakla mükellefim. Diğer kardeşlerim benden daha iyidir. Onu ne biliyorsun? Tabi bu hayali bir konuşma. Kalbi bir konuşma. Bilemiyoruz mahiyetini. Tekrar devam ediyor. Aferin diyor. Beni fark edecek kadar terakki etmişsin. Bu sefer de demek ki ben bayağı terakki etmişim. Oradan vurmaya çalışıyor. Onun için aman biz şeytanla mücadelemizde, münazaramızda metot şu olmalı. Bunun dediğini yapmak rızayı ilahiye mi uygundur? Nefsimi mi hoşuna gidiyor? Nefsimi mi hoşuna gidiyor yoksa Allah'ın rızasına mı uygun? Bu metotla hareket edersek Allah'ın izniyle o şeytanın desiselerinden öncelikle kendimizi korumuş oluruz. Tabi bilimsel anlamda, ilmi anlamda ona vereceğimiz cevapları da bilmemiz lazım, değil mi? Ben mesela diyelim ki bütün iyiliklerin Allah'tan geldiğini, bütün kötülüklerin nefsimden geldiğini bildiren ayeti bilmiyorsam, o zaman yaptığım bazı iyiliklerle şeytan beni kandırabilir. Baksana şu yaptığın iyiliklere, şu hayır hasenata, var mı senin gibi yapan? Aferin sana dese, o zaman diyeceksin ki peki büyük bir fabrikanın bütün işçilerinin maaşlarını dağıtan bir muhtemet, bir herkesin maaşını ben veriyorum beyler diyebilir mi? Hayır, sadece oradaki görevini yapıyor. Öyleyse ey nefsim, sen de Allah'ın verdiği görev yapıyorsun. Bütün iyilikler Allah'ındır. Bütün hazineler Allah'ındır. Servet Allah'ındır. Öyle mi? Devlet Allah'ındır. Sen ne yapıyorsun? Sadece tevziat memuru gibi Allah'ın sana ihsan ettiği nimetleri yine Allah'ın izin verdiği kimselere dağıtıyorsun. Dersek şeytanın desisesine karşı koyabiliriz. Öyleyse bilimsel anlamda, ilmi anlamda biz şeytanın desiselerini ve o desiselere karşı nasıl mücadele edeceğimizi bilmek durumundayız. Onun vartalarını, tuzaklarını öğrenip ona göre tedbir almak durumundayız. Şimdi o tedbirlerden birkaç tanesini okuyalım. Ey şeytan, bir tarafane muhakeme, iki taraf ortasında bir vaziyettir. Neymiş? İki taraf ortasında bir vaziyet. Halbuki hem senin hem insandaki senin şakirtlerin dediğiniz bir tarafane muhakeme ise tarafı muhalifi iltizamdır. Hakikat noktasından tarafsızlık nedir? Ne bu tarafı tutacaksın, ne bu tarafı tutacaksın. Ortasında duracaksın. Tarafsızlık bu değil mi? Öyle değil mi? Sen diyor bana bunu demiyorsun diyor şeytana. Sen Allah kelamı deme, beşer kelamı de diyorsun. Bu tarafsızlık mıdır? Hayır. Şu güzelliğe bakın. Cümleyi bir de okuyayım mı? Ya. Ey şeytan, bir tarafa ne muhakeme, iki taraf ortasına bir vaziyettir. Ölçü de budur. İki taraf ortasında bir vaziyet almaktır. Bir tarafa meyletmek değil yani. Halbuki senin ve insandaki senin şakirtlerin, senin ve senin insanlar içinde olan senin şakirtlerin, dostların, arkadaşların, grubun, taraftarların, yani insanlardan olan şeytanlar ne demek istiyorlar? Dediğiniz bir tarafına muhakeme ise tarafı muhalifi iltizamdır. Karşı tarafı benimsemektir. Karşı tarafa geçmektir. Allah'ın kelamı diyenlerin tarafına değil, Allah'ın kelamı değildir, insan sözüdür diyenlerin tarafına geçmektir. Evet. Bir taraflık değildir. Tarafsızlık değildir. Çünkü yani insan sözü olarak bak demişti ya. Muvakkaten bir dinsizliktir. Allah muhafaza. Evet. Yani Allah'ın kelamı değildir bu. Bir insanın sözüdür dedin mi? Allah korusun yani. Dinsizliktir. Ama az bir süre demiştir. Yine de bu geçici de olsa bir dinsizliktir. Sonra tevbe eder, pişman olur, döner. Estağfurullah. Şeytandan gelen vesveseyi kastetmiyoruz. Bu da önemli bir incelik. Zaman zaman şunu karıştırıyoruz biz. Yani özellikle konuları somut örneklerle açıklamaya çalışıyorum ki, yani soyut kavramlar ya bunlar. Soyut şeyleri somutlaştırmaya çalışıyorum. Daha rahat kavrayalım diye. Mesela kalbimizden, bize göre kalbimizden kötü bir düşünce geçti. Kötü bir anlayış geçti. Allah Allah, aman ya Rabbi dedik bir de. Mesela kalbinizden dedi ki bu Kur'an-ı Kerim insanın sözü olabilir mi? Birden estağfurullah dediniz. Diyen siz değilsiniz. Nereden bildin? Çünkü birden ürperdin. Elhamdülillah dedin. Demek ki o bu insan sözüdür, Allah kelamı değildir diyen senin kalbin değilmiş. Kalbin değildi, o kalbinden olmadığının en büyük delili nedir? Çünkü üzüldün, birden ürperdin, estağfurullah dedin, Allah kelamıdır dedin. Eğer kalbinden olsaydı rahatsız olmayacaktın. Beşer sözü dediğinde kalbin demiş olsaydı rahatsız olmayacaktın. Kalbin rahatsız olması gösteriyor ki bu düşünce senden değil. Kimden? Şeytandan. Bu da güzel bir metot. Eğer içimizden geçtiğini düşündüğümüz, kalbimizden geldiğini zannettiğimiz ama dinimize aykırı düşünce, fikir ve görüşler olursa, bunların arkasından hemen bir üzüntü, bir kederlenme, bir rahatsızlanma sezersek kesinlikle kalbimizden değildir. Unutmayalım, bu şeytanın bir destesidir. Kalbiniz rahat olsun, gönlünüz rahat olsun, sizde bir problem yok. Şeytan taş atıyor. Üfürüyor. Evet, görevi de o zaten. Allah. Onun için bu burayı okurken hani insanın aklına gelebilir, Allah korusun biz de zaman zaman dinsiz mi oluyoruz falan gibi. Hayır, asla. Bu karşı taraftakine, yani sen böyle demekle şeytana diyor. Haydi gel biraz insan sözüdür diye düşün de öyle bak Kur'an'a demen aslında dinsizliğe davettir. Diyerek ona cevap vermiş oluyor. Dinsizliktir. Çünkü Kur'an'a kelam-ı beşer diye bakmak ve öyle muhakeme etmek şıkkı muhalifi esas tutmaktır. Karşı tarafı kabul etmektir. Batılı iltizamdır. Hak olmayan, batıl olan bir şeyi benimsemektir. Bir tarafane değildir. Belki batıla tarafgirliktir. Dolayısıyla bir şeyi biz önce hakikat neyse onu kabul edeceğiz. Sonra o konuyu açıklamaya çalışacağız. Yoksa haydi tamam bunu tarafsızlık bahanesiyle haydi bunu böyle kabul etmeyelim, şöyle kabul edelim diyerek hareket etmek Allah korusun bizi yoldan çıkarmaya çalışan şeytanın bir destesidir. Kalan dersimiz inşallah daha sonra devam ederiz. Daha ne orijinal desiseleri, hileleri var. Onlara karşı nasıl bir tedbir alacağız inşallah ileriki derslerimizde devam ederiz. Subhaneke la ilme illa ma lemtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enelhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.